Ayrım 47.
Sayfa 486. Scarlett onu tarlaların arasına salmayı düşündü. Tarlada kimse olmayacağına ve kendileri de sağmayacaklarına göre bir ineği ne yapacaktı? Belki de hayvan acıyan memelerine dokunmak isteyene çifte de atabilirdi. Böyle düşünmesine rağmen Scarlett, "Madem ki onu aldım, tarlaya da götürmeliyim," diye mırıldandı. Araba küçük bir yamacın eteğine ulaştığında Scarlett'in gözleri yaşla doldu. Evet, orada yamacın üstünde tarlayı görmüştü. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Bu yamaçtan bir atın sırtında kuş gibi uçtuğu günleri anımsadı. Bu perişan haldeki at bu yamacı nasıl çıkacaktı? Scarlett güçlükle arabadan indi ve atı yularından tuttu. "Pirisi, Wade'i yanına al ve arabadan in. Bebeği Mrs. Melanie'nin yanına bırak." Wade ağlamaya başladı. Scarlett onun hıçkırıkları arasından şu sözleri duydu. "Tara, Tara, korkuyorum. Hanımcığım, ben yürüyemeyecek kadar yorgunum. Ayaklarım su toplamış. Ayakkabılarım da dar geliyor. Üstelik Wade de çok ağır. Çabuk in aşağı, yoksa seni saçlarından sürükleyerek indiririm. Wade'i biraz kucağına alır, biraz da yürütürsün. Dırdır etmeyi kes, yoksa seni bu karanlıkta tek başına bırakırım." Pirisi durmadan sızlanıyordu. Kocaman açılmış gözleriyle yolun iki yanındaki karanlık ağaçlara bakıyordu. Yalnız kaldığı an bunların üzerine çullanacaklarını sanıyordu. Bebeği Melanie'nin yanına bıraktı. Arabadan indi, sonra Wade'in de inmesine yardım etti. Zenci kıza sıkı sıkı sarılan Wade hıçkırarak ağlıyordu. Scarlett Pirisi'ye "Sustur şunu," diye bağırdı. Bir türlü yürümek istemeyen atı yularından çekiştirdi. "Pirisi, sustur diyorum sana. Yumurcağın feryatlarını artık tahammül edemiyorum. Haydi yavrum, sus bakayım. Biraz erkekçe davran canım. Aa, yeter ama. Ağlarsan tokadı yersin." Bir yandan Wade'i susturmaya çalışan, bir yandan atla uğraşan Scarlett ayağını burktu. "Allah çocukları ne diye yaratıyor sanki," diye düşündü. "Mendeburlar bağırıp çağırmaktan, herkesi rahatsız etmekten başka bir şeye yaramıyorlar." Birisi Scarlett'in koluna asılarak yalvarmaya başladı. "Hanımcığım, tarlaya gitmeyelim. Bakın, orada kimsecikler yok. Herkes gitmiş. Belki de hepsi ölmüştür. Anneciğim de..." Zenci kızın sızlanmasına Scarlett'in canı sıkıldı. "Ver bana Wade'i, sen de burada kal bakalım." "Kalamam efendim, kalamam hanımcığım." "O halde sesini kes." At çok ağır gidiyordu. Ağzından akan köpükler yularını tutan Scarlett'in eline bulaşıyordu. Genç kadının aklına Butler ile birlikte dinlediği bir şarkının bir iki dizesi geldi. Ezilecek ağır yükün altında birkaç gün daha. Scarlett şarkının sonunu anımsayamıyordu. "Ağır yükün altında birkaç gün daha, birkaç adım daha," diye mırıldandı. Artık yamacın tepesine ulaşmışlardı. Önlerinde tarlanın karanlık meşe ağaçları uzanıyordu. Scarlett gözlerini dört açarak bir ışık aradı. Ama ne yazık ki her yer karanlıktı. Kalbi dona kaldı. Kendi kendine "Gitmişler, gitmişler," diye konuştu. Hayvanı yularından çekerek ağaçlı yola saptı. Karanlıkta üzerlerine dallarını geren ağaçların arasından ilerliyorlardı. Sürekli çevreyi gözlemekten yorulan Scarlett, ileride beyaz boyalı evini gördü. "Bu bir serap olmasın," diye düşündü. Yorgun gözleri ona şaka mı yapıyordu? Hayır hayır, gözleri onu aldatmıyordu. Bu gerçekten onun beyaz boyalı eviydi. Evet, pencerelerinde perdeleri sallanan geniş verandalı evi. Acaba gecenin karanlığında karşısına çıkan bütün bunlar gerçek miydi? Yoksa onlara acıyan gece, McIntosh'larda gördüğü korkunç manzaraları unutturmak mı istiyordu? Ağaçlı yol bitmek nedir bilmiyordu. Attı artık iyice yorulmuştu. Scarlett bir çılgın gibi gözlerini sağa sola çevirerek gecenin zifiri karanlığında bir şeyler görmeye çabalıyordu. Evin çatısı yerindeydi. Buna imkan var mıydı? İmkan mı? Hayır, bu imkansızdı. Savaş hiçbir şeye saygı göstermezdi. 500 yıllık tarlaya bile bu yere dokunmamış olamazdı. Scarlett atın yularını koparırcasına çekiyordu. Şimdi beyaz ev daha iyi görülüyordu. Yankiler ona dokunmamış, afet tarlaya uğramamıştı. İşte evine gelmişti. Scarlett yuları bıraktı ve onu evinden ayıran 20-25 metrelik mesafeyi koşarak kat etti. Sevincinden sıçrıyor, beyaz sütunlara sarılıyordu. Birden karanlığın içinden bir şeyin belirdiğini ve verandanın merdivenine doğru yaklaştığını gördü. Tara terk edilmiş değildi, evde biri vardı. Sevincinden bağırmak üzereyken aklı başına geldi. Soluğu tıkanır gibi oldu. Çünkü verandadaki bu hayalet hareketsiz duruyordu. Neler oluyordu acaba? Hayalet birden kımıldadı, bu bir adamdı. Güçlükle verandanın merdivenine gelip bir basamak indi. Scarlett kaygılı bir sesle ''Baba'' diye bağırdı. Çok heyecanlanmıştı. Çünkü karanlıkta karşısında duran bu adamın babası olup olmadığını kesin bilmiyordu. ''Ben Katie Scarlett, kızın, işte nihayet gelebildim.'' Bir uyur gezer gibi sessiz duran Gerald, ayağını güçlükle sürüyerek merdiveni inip Scarlett'e doğru yürüdü. Onun yanına kadar sokuldu ve yüzüne sanki bir rüya görüyormuş gibi şaşkın şaşkın baktı. Sonra elini kızının omzuna koydu. Scarlett, babasının sanki bir kabus görmüş ve henüz bilincine hakim olamamış gibi titrediğini hissetti. Gerald büyük bir sevinçle, ''Yavrum benim, kızım'' dedi ve sustu. Scarlett, ''Ne kadar çabuk ihtiyarlamış'' diye düşündü. Babasının yüzünde eski babacan ve hayat taşan halinden bir iz kalmamıştı. Karanlıkta görebildiği kadar onun gözlerindeki parıltı kaybolmuştu. Şimdi o posa halinde, omuzları düşük, beli bükük, yürürken ayaklarını sürüyen bir ihtiyardı. Bu görünüm karşısında donup kalan Scarlett, gözlerini babasına dikmiş öylece duruyordu. Sormak istediği bir sürü soru dudaklarında düğümlenip kalıyordu. Bebek yine ağlamaya başlamıştı. Gerald daha önce de duyduğu bu sesi tekrar işitince kabustan uyanır gibi oldu. Babasındaki değişikliği fark eden Scarlett, ''Melanie ve bebeği'' diye kekeledi. ''Arabada Melanie var, çok hasta. Onu buraya getirdim.'' Gerald elini kızının omuzundan çekti ve biraz canlanır gibi oldu. Ağır adımlarla arabaya doğru gitti. Tahtanın üzerinde yatan genç kadını gördü ve ona seslendi. Melanie anlaşılmayan birkaç söz mırıldandı. Söylediklerini duyamayan Gerald onun halinden etkilendi. Melanie yavrum, artık sevinmelisin. Burada evinde gibi olacaksın. 12 meşeler yanıp kül oldu. Bizimle birlikte oturacaksın. Melanie'nin çektiği acı ve üzüntüyü bilen Scarlett, bütün gücünü topladı ve Melanie ile bebeğini güzel yataklara yatırmak gerektiğini düşündü. Onu taşımalıyız. Yalnız başına yürüyemez. Verandadan ayak sesleri duyuldu ve Pork merdivenleri koşarak indi. Scarlett hanımısı diye sevinçle bağırdı. Scarlett onun iki kolunu tutup sıktı. İşte Pork karşısındaydı. Evin ayrılmaz bir parçası olan Pork, Scarlett'e göre Tara'nın tuğlaları ve serin odaları kadar değerliydi. Genç kadın onun ağladığını gördü ve onu teselli etmek için sırtını sıvazladı. Pork ise daha da çok gözyaşı dökerek, ''Aman canım hanımcığım, sizi gördüğüm için ne kadar sevindim bilemezsiniz.'' dedi. Bu arada Prissy ağlamaya ve saçma sapan konuşmaya başladı. Wade de yarı memnun, yarı şaşkın, ''Susadım'' diye bağırıyordu. Bir şamata kopmasını önlemek isteyen Scarlett kesin bir sesle konuştu. ''Mrs. Melanie arabada yatıyor. Pork, sen onu çok dikkat ederek birinci kata çıkaracaksın. Mrs. Melanie bahçeye bakan konuk odasına yatırılsın. Prissy, sen de bebeği al ve yukarı çıkar. Sonra Wade'e bir bardak su ver. Pork, dadı burada mı? Söyle ona biraz gelsin.'' Scarlett'in bu sert talimatı karşısında kendine gelen Pork hemen arabanın yanına gitti. Bir hayli uğraştıktan sonra arabanın arkalığını indirebildi. Melanie tam Pork onu kaldıracağı sırada inlemeye başladı. Pork bir cesedi andıran genç kadını kollarının arasına aldı. Melanie başını bir çocuk gibi onun omzuna dayamıştı. Kucağında bebeği taşıyan bir eliyle de Wade'in elini tutan Prissy, Pork'un arkasından eve girdi. Kanayan parmaklarıyla babasının ellerini tutan Scarlett ev halkını sordu. ''Baba, hepiniz iyisiniz değil mi? Küçükler çabuk kalkar.'' Bu kısa cevap üzerine ortalığa bir sessizlik çöktü. Scarlett'in kafasında sözcüklerle anlatılamayacak korkunç düşünceler belirdi. Hayır, sormak istediğini soramazdı. Zaten sözcükler dudaklarında düğümlenip kalıyordu. Bir kez daha girişimde bulundu ama boğazı kurumuş, dili ağzına yapışmış gibiydi. Tara'nın bu sessizliği neyle açıklanabilirdi? Sanki Scarlett'i soluksuz bırakan konuyu anlatmak ister gibi Gerald konuşmaya başladı. Annen, ama birden durdu. Bu durum Scarlett'i daha da heyecanlandırdı. Evet annem, dün öldü. Scarlett kolu babasının omuzunda karanlığa rağmen çok alışık olduğu ve unutmadığı geniş holden geçti. Sandalyelere, masaya, ayakları çarpılmış büfeye bakmadı. Annesinin üstünde hesap yaptığı küçük masa onu kendine doğru çekiyordu. Odaya girdiği zaman annesini bu masanın önünde bulurdu. O başını kaldırır, elindeki kuş tüyünden yapılmış yazı kalemini hokkanın yanına koyar ve elbiselerinden güzel kokular saçan güzel kızını karşılardı. Annesi ölmüş olamazdı. Gerald da neden bir papağan gibi hep aynı cümleyi tekrar edip duruyordu? Ellen dün öldü. Ellen dün öldü. Scarlett çok heyecanlanmış olmasına rağmen bütün organlarını felce uğratan ve adeta ayaklarına birer pranga gibi çöken yorgunluktan başka bir şey hissetmiyordu. Annesini daha sonra düşünecek çok zamanı olacaktı. Şimdilik annesine ne yapıp edip belleğinden uzaklaştırmalıydı. Aksi halde babası gibi sayıklayacak ve saçma sapan şeylerden söz edecekti. Pork karanlık merdivenlerden inip baba ile kızın yanına geldi. Scarlett, "Pork ev niye bu kadar karanlık? Yakacak mum yok mu?" diye sordu. "Ah hanımcığım sormayın. Bütün mumları aldılar. Yalnız bir tane bıraktılar. Onu zifiri karanlık olduğu zaman merdiveni aydınlatmak için kullanıyoruz. Zaten o da bitmek üzere. Dadı Miss Karen ile Miss Suellen'ı iyi etmek için onları domuz yağına batırılmış bir bezle ovmuştu. Mumdan ne artıyorsa bana getir ama çabuk ol. Annemin odasına getir mumu." Pork yemek odasına gitti. Scarlett de çok dikkatli yürüyerek karanlık küçük odaya gidip bir divana uzandı. Babası da yanına gelmişti. Scarlett babasının bu durumundan büyük acı çektiğini, çok üzüldüğünü anladı. Kendi kendine "O artık ihtiyarlamış" diye düşündü. Pork yarısı erimiş ve bir tabağa yapıştırılmış bir mumla geri döndü. Annesinin çalışma odası titrek bir ışıkla aydınlandı. Her şey yeniden hayata kavuşmuş gibi oldu. Gerald ile Scarlett'in oturdukları divan, yazı masası, Ellen'ın koltuğu, kağıtlar, defterler, raflar, aşınmış halı. Kısacası her şey yerli yerindeydi. Ama ne yazık ki annesi yoktu. Scarlett can evinde derin bir sızı duydu. Bu şiddetli acı onun uyuşmuş duygularını yeniden canlandırdı. Ama önünde acı çekmek için bütün bir ömür olduğuna göre şimdilik onları sakinleştirmeliydi. Evet, şu sıra onları sakinleştirmek gerekiyordu. Scarlett kendi kendine, "Tanrım sana yalvarıyorum, şimdi biraz ben de sakinleşmeliyim" dedi. Yüzü eskiden pembe olan ama şimdi sakız rengini andıran babasına baktı ve ilk kez tıraş etmek zahmetine katlanmadığı beyaz sakallar gördü. Pork mumu şamdana koydu ve Scarlett'in yanına geldi. "Pork, burada ne kadar zenci var?" "Ah hanımcığım, bu melunların bir bölümü kaçtı, bir bölümü de yankilerle gitti." "Tara'da ne kadarı kaldı?" "Ah hanımcığım, siz ne soruyorsunuz? Kala kala bir ben, bir de dadı kaldık. O zavallı da bütün gün hasta olan küçük hanımlarla uğraştı. Ha, Dilsi de var. Bak onu unutuyordum. O şimdilik küçük hanımların yanındadır. Anlayacağınız afandım, ancak biz üçümüz kaldık." "Biz üçümüz, oysa eskiden yüzlerce vardı." Scarlett başını kaldırmak için gerekli gücü kendinde zor buldu. Kalbi ağrıyor, midesi açlıktan kazınıyordu. Sanki eski günlerdeymiş gibi davranıp, heyecanını belli etmemeye çalışarak, "Pork, açlıktan ölüyorum, yiyecek bir şey yok mu?" diye sordu. "Hayır efendim, her şeyi götürdüler." "Peki bahçede?" "Oraya da atlarını saldılar." "Hint patatesi de mi yok?" Zenci uşağın yüzünde hoş bir gülümseme canlandı. Aralanan kalın dudaklarının arasından beyaz dişleri göründü. "Efendim, onlardan hala var. Şu Allah'ın belası yankiler, hayatlarında böyle bir bitki görmemiş olacaklar ki, bunların köklerinin işe yaradığını bilemediler. Evet, bunlara ay neredeyse doğacak. Gidip bize toplarsın. Sonra da kızartırsın. Mısır, nohut, piliç gibi bir şeycikler de mi yok?" Hayır efendim, yok. Yediklerini yediler, yiyemedikleri piliçleri de eğerlerine bağlayıp götürdüler. Demek Yankiler çevreyi kasıp kavurmuşlardı. Her yeri ateşe vermişler, önlerine çıkan herkesi öldürmüşlerdi. Harabe haline getirdikleri yerlerde yaşayan kadınları, çocukları, ihtiyarları ve zencileri de aç bırakmışlardı. Efendim, isterseniz patates de var. Dadı patatesleri evin altına gömmüştü. Biz de zaten hep onları yiyoruz. Hint patatesi toplamaya gitmeden önce onlardan getir bakalım. Sonra da pork. O kadar yorgunum ki biraz da şarap bulsan fena olmaz. Aman efendim, şarapkileri Mendebur Yankilerin uğradıkları ilk yer oldu. Scarlett kilerdeki sayısız şarap şişelerini anımsayarak kendi kendine "Şarapları da bitirmişler demek" dedi ve o anda aklında başka bir anı canlandı. "Pork, babamın fıçı içinde gömdüğü mısır viskisine bir şey oldu mu?" Bir kez daha Pork'un yüzünde gülümseme izleri belirdi. "Efendim, çok müthiş bir belleğiniz var doğrusu. Gerçi ben de gömülü fıçıyı unutmadım ama o herhalde bozulmuştur. Çünkü tam bir yıl oluyor. Hem sonra viski hanımlara göre bir içki değildir. Şu zenciler ne kadar aptal insanlardı. Kendi başlarına bir şey yapamazlar. Bir şeye akılları ermez. Bir de Yankilerin bu aptalları serbest bırakacaklarından söz ediliyor. Sen merak etme, fazla kaçırmam. Babam da fazla içmez. Bu fıçıyı topraktan çıkar ve bize iki bardakla biraz nane ve şeker getir. Ben bir julip. Amerika'nın güneyinde çok tüketilen bir çeşit içki. Yapayım." Pork yine üzgün bir tavırla, "Ama efendim, çoktandır tarlada bir gram şeker yok. Naneleri de Yankiler atlarına yedirdiler. İnanır mısınız, bir tek bardak yok. Hepsini Yankiler kırdı." Scarlett kendi kendine, "Eğer Pork şu Yanki sözcüğünü tekrar söyleyecek olursan, avazım çıktığı kadar bağıracağım" diye söylendi ve sinirlerini yatıştırdıktan sonra Pork'a, "Git bize şu viskiyi getir" dedi. Zenci uşak giderken arkasından seslendi. "Pork, dur biraz. Ben gelirken bir at ile bir inek getirdim. İneği sağmak gerek. Atın da koşumlarını çıkar ve ona su ver. Dadıya git söyle. İnekle o ilgilensin. Muhakkak sağsın onu. Melanie ve bebek açlıktan ölecekler yoksa. Hem de Mrs. Wilkes'ın sütü yok mu ki?" Pork sorusunun pek nazik olmadığına hükmederek sustu. "Hayır, Melanie'nin sütü yok." "Aman tanrım, ne biçim sohbetti bu? Eğer annesi duymuş olsaydı üzüntüsünden muhakkak bayılırdı." "Efendim, isterseniz Mrs. Wilkes'ın bebeğini Dilsey'e emzirsin. Onun biraz önce bir çocuğu daha oldu. O herhalde iki bebeği de emzirebilir." "Pork, bir çocuğun daha oldu demek." "Evet efendim, kömür gibi kara bir erkek yavrusu." "Git Dilsey'e söyle, kız kardeşlerimi bıraksın. Ben onlarla ilgilenirim. O yalnız Melanie ve bebeğiyle ilgilensin. Dadıya da git söyle. Şu ineği salsın, atı da ahıra koysun." "Efendim, ahır diye bir şey kalmadı. Yankiler ateş yakmak için ahırları yıktılar." "Senin Yankiler, Yankiler demenden bıktım. Haydi git de bize viski getir ve Hint patatesi getir." "Ama efendim, toprağı kazarken ışık gerek." "Canım, bir meşale de yakamaz mısın?" "Meşale de kalmadı, Yankiler..." "Haydi Pork, bir şeyler uyduruver. Ne yaparsan yap ama bana patates getir. Koş bakalım." Pork hemen çıkıp gitti. Baba kız yalnız kaldılar. Scarlett elini babasının dizine koydu. Zavallı adamın eskiden adaleli olan bacakları şimdi pörsümüş ve dal gibi olmuştu. Scarlett onu bu tembellikten kurtarmak için muhakkak bir şeyler yapmalıydı. Ona annesiyle ilgili soru sormak istedi ama vazgeçti. Bu konuyu kendini daha güçlü hissettiği zaman açmalıydı. Tarayı yakmadılar demek. Gerald kendisine söylenenleri duymuyormuş gibi kızına bakıyordu. Scarlett de sorusunu tekrar etmek zorunda kalınca, "Niçin mi yakmadılar?" İlk cümleden sonra sustu. Belli ki sözcükleri arıyordu. Çünkü burayı kendilerine genel karargah yapmışlardı. Yankiler bu eve ayak bastılar demek. Scarlett çok sevdiği bu evin kutsallığının kirletildiğine karar verdi. Bu ev onun için kutsal bir yerdi. Çünkü annesi onu bu evde doğurmuştu. Yine sevgili annesi bu evde ölmüştü ve babası ile sevdiği öteki insanlar burada oturuyorlardı. "Evet yavrum, geldiler ve burayı işgal ettiler. Bir süre yerleştiler. Yankiler gelmeden önce derenin öteki yanında 12 meşelerin yandığını gördük. Allah'tan Misoni ile India birkaç zenci ile birlikte Mekan'a kaçmışlardı. Bu bakımdan pek telaşlanmadık. Ama bizler Mekan'a gidemedik. Kız kardeşlerin ağır hastaydı. Annen de hastalanmıştı. İşte bu nedenle gidemedik. Zenciler ise ikişer üçer kaçtılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ama çoğu kaçarken araba ve katırları da aşırdılar. Yalnız Dadı, Pork ve Dizi kaldı. Zaten kardeşlerim ve annen de kaçmak istemediler. Annesinden söz etmesi şu an için doğru değildi. Scarlett buna dayanamazdı. Babası başka şeyleri anlatmalıydı. Ama asla Alan'ı değil. General Sherman'ın annesinin masasını kullandığını bile söylememeliydi. Annesine ait en küçük bir ayrıntıya bile değinilmesini istemiyordu. Yankiler demir yolu hattını ele geçirip kesmek için Jonesboro'ya saldırıyorlardı. Vadiden dalgalar halinde geldiler. Yolları doldurdular. Binlerce Yankee askeri vardı. Arkalarından da bir sürü top ve at, katır geliyordu. Onların gürültüsünü verandadan işittim. Anlatılanlar Scarlett'i heyecanlandırdı ve kalbi yine hızlı hızlı atmaya başladı. Genç kadın, "Oh benim yiğit babam!" diye düşündü ve onu bahçe kapısında sanki arkasında büyük bir ordu varmışçasına Yankilere göğsünü siper edermiş gibi gördü. "Bana gitmem için emir verdiler, evi yakacaklardı. Onlara beni de yakmalarını söyledim. Çünkü gidemezdik. Annen, kız kardeşlerin..." Scarlett, "Aman tanrım, dönüp dolaştırıp anneme getiriyor sözü!" diye düşündü ve hemen, "Peki sonra ne oldu?" diye sordu. "Yankilere hastam olduğunu söyledim. Tifodan ailemizin kırıldığını anlattım. Eğer buradan gidecek olurlarsa muhakkak öleceklerini söyledim. İsterseniz bizi de birlikte yakın ama buradan bir adım bile ileri gitmeyiz. Tarladan uzaklaşmamız mümkün değil," dedim. Son cümle Gerald'ın ağzından çok zor çıktı. Soluğu tükenmişti. Dalgın dalgın duvarlara baktı. Scarlett bu dalgın halin neler anlattığını biliyordu. Doğdukları, sevdikleri ve evlatlarını dünyaya getirdikleri bir yerden uzaklaştırılmak istenen ama bir karış toprak için can veren birçok atası birer dev gibi babasının arkasında onurla duruyordu. Yankilere evi yakarlarsa ölmek üzere olan üç kadını da yakacaklarını söyledim. Bir yere kımıldayamayacağımızı kesin olarak anlattım. Beni dinleyen genç ve kibar bir subaydı. "Kibar mı dedin? Bir Yanki mi kibar? Aman babacığım ne diyorsun sen Allah aşkına?" "Evet evet, kibar biriydi. Atını döndürdü ve dört nala gitti. Bir süre sonra geldi.